Ayrım 4. Liste. Timur Soykan. Sayfa 32. Selçuk ve Murat iki sırdaş gibi kendi dillerinde birbirlerinin cümlelerini tamamlayarak şu ana kadarki tespitlerini paylaştılar. Çavlan söylediklerinin ancak yarısını anlayabilmişti. Genç ölümün karşısındaki kederden çoktan sıyrılmış, başbakana kendini kanıtlama telaşına düşmüştü. Allah vergisi soğukkanlı sesiyle koyu muhabbetin arasına daldı. Bir an önce kimliğini belirlememiz gerekiyor. İfadelere başlamak için onu bekliyoruz. Ne zaman öldürülmüş? Murat teşkilatın dışından olmasının saflığıyla kaprissiz anlattı. Çavlan'ın anlamadığı bir yığın teferruattan sonra işaret parmağıyla gözlüğünün ortasına bastırıp kurşunların isabet ettiği noktalar ve kanın akış yönüne bakınca maktulün yere bu pozisyonda düşmediği anlaşılıyor. Katil onu çevirmiş dedi. Adli tıp uzmanı cesedi göstererek devam etti. Aslında sol omzunun üzerine düşmüş, kan hep o tarafa boşalmış. Katil onu öldürdükten sonra sırt üstü çevirmiş. Kurşunun girdiği yerlere bakıp kanının boşalma hızını göze alınca cinayet saati için bir tahminde bulunulabilir. Çavlan egolarını tatmin etmek için konuşan insanlardan o kadar bıkmıştı ki cinayet izlerini tutkuyla izleyen adama şükretti. Murat işine çok yarayacak bilgiyi nazlanmadan, kendisinin önemine vurgu yapmadan bir çırpıda vermişti. Detaylı incelemeden bilemeyiz ama bence yaklaşık 2 saat önce öldürülmüş. Vücut muayenesinden sonra daha net bilgi veririm. Çavlan yanındaki hayaletlerinden birine Mert'i çağırmasını söyledi. Saatine baktı, 11.48'di. Cinayet o da buradayken işlenmişti. Hiçbir ses, tek bir şüpheli hareket fark etmemişti. 2 saat önce saat 9.45 sıralarında sunum başlamamıştı. Yani kurban son nefesini verirken tuvalet paravanının ardığı insanlarla doluydu. Başbakanın o an burada olup olmadığını hesaplamaya çalıştı. Evet, buradaydı. Saat tam 9.30'da gelmişti beyefendi. Kapının önüne çekingenlikle yaklaştı Mert. Çavlan onu omzundan tutarak olay yerine çekti ve cesedi gösterdi. Genç komiser kanlar içinde yatan adamın kısa kumral saçlarına, kahverengi kadife ceketine, beyaz gömleğine, okul üniformalarındaki kadar zevksiz gri pantolonuna bakarken Çavlan emretti. Yaklaşık 2 saat önce öldürülmüş. Kapıdaki kameranın kayıtlarında onu bulun. Kameramanların çekimlerinde arayın. Dikkatli bak. Mert adamın ölü yüzüne daha dikkatli baktı. Ağzı kapalı, gözleri canlı ve alnında kara bir delikle kan yokken nasıl göründüğünü aklına çizdi. Emredersiniz diyerek ve ahşap zemini sallayacak kadar hızlı adımlarla soruşturma odasının yolunu tuttu. Çavlan sesinde en ufak bir telaş olmadan Selçuk'la Murat'tan acele etmelerini istedi. Başbakan artık bilgi vermem lazım. Selçuk başbakanın korkunç kudretini üzerinde yeterince hissediyordu ve Çavlan'ın ürpertici cansızlıktaki sesi onu çıldırtmak üzereydi. Hızla doğrulup floresanın aşırı aydınlığında gözleri içinde bulunduğu çukurun gölgeleriyle örtülmüş cinayet büro amirine bakarak ekibiyle konuştu. İşimiz zor, başlayın. Çavlan köşeye çekildi. Arkasından sahneye ilk giren ölümlerin fotoğrafçısıydı. Tuvaletin kapısında deklanşöre bastı. Ceset üzerine şimşekler düşünce daha ölü görünmüştü. Ölülerin fotoğrafçısı gerekli pozları aldıktan sonra hevesli kameraman öne çıktı. Geniş planda özenle kamerasını gezdirdikten sonra cesedin üzerine eğildi. Zarif hareketlerle ölüyü baştan aşağı kaydetti. Dizlerinin üzerine çökerek farklı açılardan çekim yaparken diğer hayaletlerin alaylarına kulaklarını tıkamıştı. Anlaşılmayan bir sanatçı özgüveniyle çekimini tamamladıktan sonra geriye çekildi. Çavlan'ın daha önce defalarca görmesine karşın ne işe yaradığını bilmediği bir cihazla 3. hayalet ölüm sahnesine girmişti. Mavi, belirsiz bir ışık saçan cihazıyla cesedin etrafında dolanıyordu. O da işini bitirdikten sonra Selçuk parmaklarının ucuna basarak cesedin kan bulaşmamış sağ yanına geldi. Küçük bir maşayla ceketi açıp eliyle iç cepteki cüzdanı aldı. Amirinin bütün hareketlerini kaydeden kameraman cüzdana doğru objektifini yaklaştırmıştı. 2 mavi eldivenin açtığı deri cüzdanın içinden bir polis kimliği göründü. Afallayan Selçuk şaşkınlığını paylaşmak için Çavlan'a baktı. Biliyormuş gibi sakin görünüyordu dedektif. Selçuk şeffaf delil torbasına kimlik görünecek şekilde yerleştirdiği cüzdanı dokunmamasını söyleyerek Çavlan'a doğru uzattı ve sesindeki ciddiyetle önemini vurgulayarak bilgi verdi. Hakan Durmaz, bizim istihbarat şubeden. Bütün hayaletler Hakan'ın yüzüne baktı, biraz daha tanıdık geldi ve onlar için olayın acıklı kısmı bir dirhem, vahameti ise çok fazla arttı. Aradıklarının bir polis katili olduğunu düşünüp hırslanırlarken Çavlan devasa sırtını dönüp tek kelime etmeden gitmişti. İçinde boğulduğunu hissettiği tulumu yırtarcasına çıkardı. O esnada soruşturma odasından Onur koşarak çıktı. Çavlan'ı görünce bulduk amirim diyerek müjdeyi verdi. Her zaman olduğu gibi heyecanının paylaşılmadığını görünce küçük adımlarla odaya döndü. Aslında Çavlan çok sabırsızdı ama kurbanın görüntülerini izlemek için değil, önemli bilgiyi başbakana bir an önce vermek için. Galoşları çıkarırken üst protokolün bulunduğu odanın kapısının açıldığını duydu. Merdivenlerin zirvesinde korumaların arasından savcı çıkınca içinde hayal kırıklığı, çaresizlik dalgalandı ve en son öfke kabardı. Dar bir tulumun içinde kana bulanmış tuvalette büyük bir kompleksle savaşarak bilgiyi almanın eziyetini çekmişti. Ve o bilginin sefasını sürecek adam yüzünde küfürden farksız bir ifadeyle ona bakıyordu. Tombul kısa bacaklarıyla merdivenleri hızla inmeye çalışırken bir sağa bir sola savruluyor ve bu haline rağmen işin karizmatik sahibi rolünü oynuyordu. Alnı ve şişko yanaklarındaki teri köşelerinde gri çizgiler olan bez mendiliyle silerken paniğin daha da incelttiği sesiyle hesap sordu.
Yukarıdaki odada başbakan, bakanlar, başsavcı bizden bir haber bekliyor. Kimliğini halen belirleyemediniz mi?
Çavlan gıdısı gömlek yakasının üzerine sarkmış adamın boğazını tek yediğiyle kavrayıp sıkmak istedi. Ama bu ruh halini karşısındakinin anlaması mümkün değildi. Çünkü kendisi hep aynı görünüyordu. İşte bu nedenle sesindeki küfür tonunu fark etmek de imkansızdı. Hakan Durmaz, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubede Komiser Yardımcısı. Kurbanın polis olmasının şokuyla duraksayan savcı hemen toparlandı. Başbakana bu bilgiyi yapacağı şovun heyecanı içini kaynatırken ''Ben başbakana bilgiyi veriyorum, hemen eşkali çıkarın.'' diyerek Çavlan'ın değersizliğinin altını çizdi. Başbakan benim tarafından bizzat bilgilendirilmek istedi demeyi bir an düşündü, korktu ve sustu. Savcı korkuluklarında ince ahşap işlemeleri olan merdiveni tırmanırken Çavlan soruşturma odasına girdi. Serdar ve Cem televizyon kameralarını monitörlere bağlamış görüntüleri izliyordu. Teknolojiye yatkın bu iki genç hep çok işine yaramıştı ve artık ekibinin vazgeçilmez parçasıydılar. Yine de bir selamı bile esirgedi ve Onur'un gösterdiği masa bilgisayarının başına geçti. Mert'in kalktığı ofis sandalyesine otururken ''Maktul polis bizim istihbarat şubeden adı Hakan Durmaz'' dedi. Odadaki dört polis zihinlerinden devrelerinin isimlerini geçiriyor, tanıdık olup olmadığını düşünüyorlardı. Ekranın köşesinde saatin 9.41 olduğu yazılıydı. Mert mouse'un okunu oynat tuşuna sapladı, köşkün girişindeki mermer merdiven 10 adım uzaklıktaki lacivert demir polis barikatları görünüyordu. Bahar güzelliğindeki koruda gevşemiş polis memurları barikatlara dayanmış sohbete dalmışlardı. Kontrol noktasına girdiğinde Hakan'ı hemen tanıdı Çavlan. Kahverengi kadife ceketi üzerine boldu, hafif kambur duruşluydu. Yüksek belli gri pantolonun modası geçmiş ve çirkindi. Çıkmış dizlerinde namaz izleri belli oluyordu. Beyaz gömleği biraz sonra kana bulanacak ölecekti. Sarı yelekli polislere kimliğini ceketinin iç cebinden cüzdanını çıkarıp göstermişti. Çavlan bir an önce o cüzdanın cinayet sevicilere cebinden çıkarılışını hatırlayıp kederlendi. Hayatın manasızlığının filmi gibiydi iki saat öncesinin görüntüleri. Ekranda gördüğü genç adamın şu an tuvalette yatan ölü olduğunu düşünürken Hakan mermer merdivene gelmişti ve ilk basamağa adımını attığında Çavlan büyük ipucunu yeni fark ediyordu. Hakan Durmaz'ın sol elinde rulo halinde tuttuğu sırtı mavi bir dosya vardı. Cinayet nedeni kurbanın elinde duruyordu. Hafiye değil, zihninden sırasız boşaldı. Vurulduğunda sol omzunun üzerine düşmüştü Hakan. Katil elindeki dosyayı almak için çektiğinde sırt üstü döndürdü onu. Saniyelerin üst köşesinde ilerlediği ekrana bakarken Onur da Mert'e cinayeti aydınlatabilecek talimatı verdi. Elindeki dosya içeride yok. O dosyayı bulursak katili buluruz. Herkesin çantası, evrakı tek tek incelenecek. Köşkte sıkı bir arama yapın. Televizyon kameralarına bağlı monitörlerden gözlerini ayırmaya korkan Serdar ve Cem'e döndü. Oradaki bir görüntü katili bize gösterir. Serdar ve Cem aynı anda emredersiniz dedi. Jammer'lar devreye sokulduğu için cep telefonları çalışmıyordu. Onur masa telefonunu tuşladıktan sonra merkezi arıyorum. Hakan Durmaz'ın fotoğrafını, adresini, bilgilerini isteyeceğim dedi. Çavlan Merdi ifade alma organizasyonunu yürütme görevini vererek ödüllendirdi. Dosyayı aramaya hemen başlayın. Fotoğraflar gelince ifadeleri alacağız. Önce odadaki herkesin bakışları arkaya, sesin geldiği yöne kaydı ve sonra genç birinin konuştuğu duyuldu. Amirim. Genç korumalardan biriydi ve başbakanın Çavlan'a gösterdiği alakaya tanık olduğu için saygısını göstermek çabasındaydı. Efendim, başbakanımız size emretti. Çavlan itibarının büyüklüğünü hissedip bundan çok hoşlandı. Odadan çıkmak üzereyken Onur'a döndü. Parlayan kara gözlerinde, çocuksu yüzünde işine aşkı okunan Onur telefondakine beklemesini söyledikten sonra Çavlan konuştu. Maktul köşke girdikten sonra dışarı çıkan herkes öncelikli şüpheli. Kayıtları inceleyin. Köşkten çıkanları hemen tespit edin. Maktul'ün evi, telefonu, bilgisayarı, arabası, biliyorsun işte, hepsini ayarla. Onur emredersiniz dedikten sonra merkezle konuşmasına devam etti. Çavlan odadan çıktıktan sonra genç korumaya beklemesini söyledi ve tuvalete yöneldi. İki akbaba cımbız gagalarıyla üzerine çöktükleri ölü polisi hırpalıyordu. İkisi de katilin cesedi neden çevirdiği sorusuyla boğuşuyordu. Tuvaletin kapısında beliren Çavlan'ın olayın gizemine yakışmayan duygusuzdaki mekanik sesi cevabı verdi. Maktulün elinde bir dosya varmış. Selçuk'la Murat birbirlerine manalı manalı bakıp tahminlerinin doğruluğundan gurur duyarken cinayet büro amiri gitti. Çavlan merdiveni tırmanırken savcıdan alınacak intikam içini ferahlatıyordu. Şüphesiz savcı bilgi verirken başbakan kendisinin çağrılmasını emretmişti. Şimdi savcının haberi olmayan en önemli bilgiyle cinayet nedeniyle onları aydınlatacaktı. Kapıyı vurup içeri girdiğinde kalabalık odada bir taziye evindeki kederli sessizlik vardı. Masanın çevresindeki sandalyeler devleti yönetenlerle doluydu. Sadece masanın başındaki ve onun yanındaki sandalye boştu. Savcı ayakta kalan düşük rütbeler arasındaydı ve torpilli polise bakışından içindeki nefreti gizleyemediği anlaşılıyordu. Masada oturabilecek kadar önemli olanların hepsi kapıdan giren ve polisten çok acımasız bir katile benzeyen adama gözlerinin ucuyla baktıktan sonra önlerindeki evraka dönmüştü. Başbakan odanın uzak köşesindeki pencere önünde MİT müsteşarını dinlerken Çavlan'a işaret parmağını uzatarak beklemesini istedi. Kapının önünde ayakta bekleyen polis masanın üzerindeki evrak destelerine bakıp cinayet nedenini bulmanın ne kadar zor olacağını düşünüyordu. Kapının ardından gelen seslerden dosyayı bulmak için aramanın başladığını anladı. Birazdan şaşalı unvanların ve rütbelerin önünde yapacağı konuşmayı düşününce kulaklarına bir uğultu musallat oldu. Kalbinde, boynunda heyecanın ritmi atıyor ve sesinin titremesinden korkuyordu. Masaya doğru yürüyen başbakanın istihbaratın başındaki adamdan iyi haberler almadığı aşikardı. Sandalyesine oturduktan sonra MİT müsteşarının yanındaki yerini almasını bekledi ve Çavlan'a anlat dedi. Başkası olsa bütün detayları anlatarak otoritenin en nefret ettiği gereksizliklere boğardı sunumu. Bunu hiç düşünmemesine karşın doğasında olan ketumlukla en iyi özeti yaptı Çavlan. Savcının zaten söylediklerini birkaç cümleyle geçtikten sonra öldürülüş biçimini, silahın su dolu temizlik kovasına atıldığını anlattı. Bunun katilin halen köşkte olma ihtimalini güçlendirdiğini söylediğinde endişe doldu o tarihi odaya. Köşkün içinde güvenlik kamerası yok. Girişte dışarıya bakan bir kamera var ve onun görüntülerinden Hakan Durmaz'ı tespit ettik. Saat 9.41'de geliyor. Çavlan duygusuz sesinde en ufak bir önem vurgusu olmadan büyük bilgiyi devletin ete kemiğe bürünmüş zirvesiyle paylaştı. Hakan Durmaz'ın köşke girerken elinde bir dosya var. Ancak cinayet mahallinde bu dosya yok. Cinayet nedeninin bu dosya olduğu ortada. Şimdi ekiplerimiz bu çerçevede bir arama başlattı. Başbakan gömleğinin yakası ve kravatını çekiştirirken MİT müsteşarına uzun uzun bakmıştı. Çalınan cinayetin büyük sırrını bilen iki şüpheli gibi süzdü onları. Bir yanıt beklediği başbakan gücünü ortaya koyarak geçiştirdi. Bütün evrak taranacak, bu masadakiler bile. Ben de şüpheliyim, öyle düşün. Benim de ifademi alacaksın. Odaya sessizlik dolunca gitmesi gerektiğini anlayıp emredersiniz dedi. Savcı şişman suratını geren bir nefretle Çavlan'ın odadan çıkmasını izledi. O gittikten sonra antika meşe masanın üzerinde yüzlerce evraka bakıyordu herkes. Bakanlar bile şüpheliydi. Çavlan odadan çıkarken başbakanla önemli bir sırrı paylaşan MİT'ti müsteşarını kıskanıyordu. Köşkün ahşap zemini verdiği arama talimatının telaşıyla sarsılırken koca ülkenin nabzı sanki burada atıyordu. 3. Bölüm. Ekibinin geri kalanı geldiğinde kendini daha güvende ve soruşturmaya hakim hissetmişti. Salondakilerin tek tek üst araması yapılıp hemen her şeyin delil torbalarına konulmasını izledi. Salonun kapısında devletin bir korkuduğu gibi hareketsiz dikilmesi şüphelilerin tedirginliğini artırıyordu. Bütün yüzlere tek tek bakmış ve hepsini zihnine kazıyarak elemeler yapmıştı. Ekibin titiz araması son sandalye sırasına ulaştığında salonun kapısından çekildi. Ayakta durmaktan bezmiş, küçük voltalar atarak bacaklarının ağrısını dindirmeye çalışan korumaların arasından yürüyerek merdivenin başına geldi. Tuvalet kapısıyla paravan arasında yeşil kafalı iki beyaz akbaba hararetle konuşuyordu. Tuvaletin açık kapısından cinayet fotoğrafçısının şimşekleri çakıyordu. Aşağı kata indi, paravanı dolanıp Selçuk'a bir şey olup olmadığını sordu. Selçuk halen züppe polise bileniyordu. Yanıt vermeden önce uzun bir süre sustu, baygın baygın bakıp isteksizce konuştu. ''Hiçbir şey yok, tek iz bile yok, aramaya devam ediyoruz.'' Çavlan kendisinden nefret edilmesinin ezikliğini içinde hissetti ama bunu hiç önemsemiyormuş gibi devam etti. El swaplarıyla barut izi almak için hazırlık yapın. İfadeler alınırken bu işlem yapılacak. Selçuk cevap vermeden taze cinayetin şehvetindeki Murat'a döndü ve muhabbetlerine kaldıkları yerden devam ettiler. Çavlan soruşturma odasına doğru ilk adımını attığında Amerikan polisiyesindeki bir dedektifin cinayet mahallinde bir delil yoksa katili bulma şansın %70 azalır sözünü hatırladı. İkinci adımında katilin profesyonelliği gözünü korkuttu. Üçüncü adımında başbakanın sabırsızlığı kaygısını büyüttü. Dördüncü adımında başarısızlığın ağır sonuçları zihnine sızıyor, panik uzun tırnaklarıyla muhakeme gücünü, ihtiyacı olan soğukkanlılığı parçalıyordu. Beşinci adımını attığında çok güçsüzdü. Doğru yapması gereken yüzlerce hamle olduğunu biliyor ama bunların bir tanesini bile düşünemiyordu. Yerin kendisini çektiğini, köşkün duvarlarının üzerine büküldüğünü hissederken içindeki büyük boşlukta küçücük kalbi çırpınıyordu. Bilinçaltına gömdüğü gerçeklerin gedikler açabileceği kadar korumasız kalmıştı zihni. Bileklerinde yeniden binlerce karınca kızgın demirden iğneli bacaklarıyla yürüyor ve omuzlarından dökülen soğuk terle zırhı çürüyordu. Büyük günahı her adımında toprağın altından cesetler halinde fışkırıyordu. Adaletten mahrum bıraktığı ölü kız çocuğunun yüzünü görünce hiç düşünmeden köşkün kapısına yöneldi. Çaylak polis muhafız disiplininde tarihi kapıyı açtığında Meltem ve ağaçların arasından süzülen güneş kirli yüzüne dokundu, taze bir nefes içine doldu. İçinde endişe ve korku birbirine dolanmışken günahının mazeretlerini düşünmek için çabaladı ve başardı. İnce dudaklarıyla defalarca sen doğru olanı yaptın, doğru olanı yaptın diye mırıldandı. Kendisini inandırmaya başladığında mermer basamakların üzerinde Meltem'le dalgalanan ağaçların güzel gölgelerini fark etti. Kendi içinden çıkmayı başarıp kuşları duydu. Rüzgarın ferah kokusuyla bilinçaltına yeniden duvarlar örmeyi başardı. Her canlının yeniden doğmayı hak ettiğini düşündürecek kadar güzel bir bahar günüydü. Olağanüstü durumu fark eden haberciler köşkün önüne üşüşmüş açıklama bekliyordu. Geri dönüp Osmanlı'nın zenginlik mirası köşke baktı. Bu güzelliğin devletin hapsedildiği bir cezaevine dönüşeceği kimin aklına gelirdi? Kapıya 3 kez yumruğuyla vururken bu esaretin uzaması halinde skandalın ne kadar büyüyeceğini düşünüyordu. Soruşturma odasına girdiğinde masaların üzeri merkezden getirilmiş dizüstü bilgisayarlar ve halkanın fotoğraflarıyla doluydu. Onur elinde bir deste kağıt ve zamanla yarışının telaşıyla hemen yanına geldi. Maktulün fotoğrafı özgeçmişi merkezden geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinden renkli çıktıları aldık. Televizyon kameralarından sadece birinin kadrajına bir an girmiş, çok az görünüyor. Masanın üzerine konulmuş monitörü Çavlan'a doğru çevirip Serdar'dan görüntüyü yavaşça oynatmasını istedi. Halkanın köşke girmesinden 1 dakika sonrasıydı. Salonda ağır çekimde gezen kamerada görüntü giriş kapısından gelen ışıkla parlamıştı. Yavaş hareket eden kalabalığın arasında buraya ait olmadığını belli eden bir çekingenlikle duruyor ve halinden birini aradığı belli oluyordu. Kamera sola, tuvalet paravanına doğru dönmeye devam ederken dur dedi Onur. Giriş kapısında kalabalıktan uzakta ve yanında kimse yok. Diğer kameramanların hiçbiri kayıtta değilmiş. Serdar'a devam etmesi için işaret edince kamera kadrajından çıktı Hakan. Tekrar normal hızda görüntüyü oynattığında 2 saniye bile görünmüyordu ölü polis. 5 saniye sonra ise kameraman kayda son vermişti. Onur kirpi saçlarını avucunu gezdirirken hepsi bu kadar dedi. Başarısızlığı sindirememenin hırsıyla yaptıklarını anlatmaya başladı. Fotoğraf makinelerinin hafıza kartlarındaki kareleri de tek tek inceliyoruz. Elimizdeki görüntülerle ifadeleri almaya başlayabiliriz. Arabasını belirledik. Korunun otoparkında. İnceleme başladı. Buraya nasıl geldiğini, yanında kimsenin olup olmadığını anlamak için çevredeki kamera ve mobeselerin bütün kayıtlarının incelenmesi talimatını verdim. Ev adresine ekip gönderdik. Cep telefonu kayıtları için savcılığa yazı gitti. 4. ayrımın sonu. Sayfa 42.